Ön söz. Ey Müslüman emirler, İslam münevverleri, devlet reisleri ve Müslüman kardeşlerim. Bu küçük risale 1400. senesini idrak etmek üzere olan Hicri takvime bütün İslam aleminin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar din kardeşlerimizle müşterek dert ve davalar üstünde kısaca dertleşip halleşmek niyet ve maksadını da içine almaktadır. Hicret-i Nebevi'nin 1400. senesini idrake 3 yıl kaldı. Ey Müslüman emirler, münevverler, devlet reisleri! Dünya batıl inanışları, yakıştırma naasları bile teologların şaşalı polemikleri ile ananeleştirip mukaddes günler, yortular, bayramlar adıyla kutlayarak kütle psikolojisini kamçılayıp uyanık tutarken 1400. senesini idrak etmek üzere olduğumuz Hicret-i Nebevi, İslam alemi için nasıl uyarıcı bir fırsat, ilmin ve imanın ışığında nasıl bağlayıcı ve birleştirici bir çığır olmalıdır? Evet, yeryüzünü tevhid güneşiyle aydınlatmış ve insanoğluna hak ve hürriyetin şerefli yolunu göstermiş bu mübarek dinin 1400. senesini el ve gönül birliğiyle biz Müslümanlar nasıl kutlamalıyız? İslam dünyası bu müstesna gün için ne düşünebilir, ne hazırlar ve bilhassa neler ümit edip ne gibi faydalar bekleyebilir? İşte Risalemizin bir yönü dertleşip halleşmek ise bir yönü de Müslüman devletlerini idarecilerine sormak istediğimiz böyle bir sualle asırlardır alacakaranlıkta uyuklayan İlahi Kelimetullah gibi mihver bir fikrin ilim ve iman tezgahında işlenip dokunmasını temenni eylemektir. Gerçi 1976 senesinde İstanbul'da toplanan İslam Kongresi İslam Birliği'ne doğru atılmış bir merhale idiyse de bir bakıma sadece mesut bir buluşma diyebileceğimiz bu kongrede hakim olan hava gene de politikadan yakasını kurtaramamış hesaplardı. Halbuki İslam Birliği siyaset mazgalından gözlendiği müddetçe ulaşması temenni olunan hedefe vasıl olması düşünülemez. Bu yüzden de o ulvi ve ilahi neticeyi elde etmenin tek gerçek yolu İslam Birliği idealine ilim ve imanını hareket noktası olarak seçmek olsa gerektir. Söze başlarken Cenab-ı Hakk'ın şehadeti muvacehesinde peşin olarak dilediğim bu kitabı okuyacak olanlarda şahsım hakkında uyanabilecek şüphe, endişe, vesvese ve zanların bertaraf olmasıdır. Dünyanın hemen beş kıtasını da sarmış olan fikir ve amel sahtekarlığı, haklı olarak herkesi her şeyden şüphe eder hale getirmiş bulunduğuna göre, bu risaleyi yazanın da karanlık, bulanık ve gizli bir maksadı olduğu düşünülebilir. Her yer Allah'ın huzurudur. Ona aşikar olmayan hiçbir şey yoktur. İşte bu satırları yazan da hayatı boyunca vatan ve iman yolunda maddi manevi herhangi bir menfaat gözetmeden İslam'a ve Türk'e takati ölçüsünde hizmet eylemeyi cihat kabul etmiş bulunuyor. Allah'ın şahit olduğu bu gerçeğe vatandaşı olan olmayan dindaşlarının inanıp inanmamaları zihni ve deruni kıstaslarına bırakılmıştır. Bu risale bir fantazi, bir iddia, bir heves ve aceleye gelmiş bir kararla yazılmamıştır. Aksine İslam aleminin garipliği ve horlanışı karşısında uzun yıllardır duyulan ızdırabın yüze çıkmasından ibarettir. İtiraf etsek de etmesek de İslam'ın çatısı altında birleşmiş olması lazım gelen milletler ve topluluklar aslında dağılmış bir zincirin halkaları gibi parçalar halinde bölük bölüktür. Yekpare ve birbirine kenetli olması icap eden bu parçaları yeniden birbirine lehimleyip birleştirecek olanlar da herhangi şahsi bir ihtiras, zümre ve siyaset endişesiyle gözleri şaşılaşmamış ve gönülleri kararmamış alimler ve müşavirler kadrosunun desteğini kazanmış emirler, devlet reisleri, cumhurbaşkanları ve kütlelerin idari ipuçlarına hakim olan şuurlu devlet adamlarıdır. Onun için de bu küçük kitabı halkın kaderine hükmedenlere ithaf ediyorum. Bu arada sen kimsin? Kim oluyorsun ki kalkmış bize hitap etmek cesaretini gösterebiliyorsun? Diyebilirsiniz, haklısınız. Ama benim de haklı olduğumu zannettiğim nokta işte bu, belki sizi şaşırtan, hatta belki de öfkelendiren ve kim oluyorsun demenize yol açan sıfatsızlık ve selahiyetsizliğime rağmen gönlünde İslam'ın aşkı alev alev yanan, bütün İslam aleminin birliği ve beraberliği temennisindeki ihlas ve samimiyetine Allah'ı şahit tutan bir Müslüman oluşumdandır. Bir memleketin ajanı, bir zümrenin sözcüsü, herhangi bir menfaatin kovalayıcısı olsaydım, inanıyorum ki böyle ulvi bir davayı, gizli bir emele basamak yaptığım an, Allah'ın gayret sıfatı tecelli ederek bir kirli veya gizli maksat için kullanır olduğum o muhteşem dava kılıç olup başımı keserdi. Ama ey Müslüman emirler, İslam münevverleri ve Müslüman kardeşlerim, size hitap eden bir Müslüman Türk kadınıdır. Kimsin? Ne sıfat ve cesaretle bizi karşına almaktasın? Diyebilirsiniz. Kim olduğumu söyledim. Müslüman ve Türk'üm elhamdülillah. Sıfatımın da sıfatsızlık olduğunu tekrar edebilirim. Esasen cesaretim de yokluğun verdiği bu huzurlu varlıktan ileri gelmektedir. Vesselam. Samiha Ayverdi. 26 Ocak tire 20 Şubat 1977 İstanbul. Kölelikten efendiliğe davet. Bir Müslüman Türk olarak dünyaya gelmiş bulunduğum için Allah'a hamd ederim. Ancak mensup olduğum milletimin bin yıl uğrunda kanını canını vermiş bulunduğu iman hayatına karşı son devirlerde o tarihi ve ihtişamlı vazife ve mesuliyet çizgisinden ayağının kaymış olduğunu da üzülerek söylemek isterim. Ama siyaset platformu üstüne yeni yeni çıkmış bulunmanın acemiliğinden henüz kurtulamamış diğer İslam devletlerinin de bir yandan istiklallerinin gururuna kapılmak, bir yandan da gartlı devletlerin oyununa getirilmek suretiyle şaşırtılmış oldukları bir gerçektir. Bir de bu devletler arasında zengin bir yeraltı hazinesinin petrol adıyla yer üstüne çıkıp ülkelerine refah ve bollukla beraber ciddiyet, metotlu bir çalışma şevki, planlı bir sanayileşme gücü, ilme ve imana dayalı bir taze aşı getirdiği de maalesef düşünülemez. Zira fertlerde olsun, cemiyetlerde veya devletlerde olsun, ancak geçmiş, hal ve gelecek üçlüsü hesaba katılarak basiretli ve ileri görüşle yapılan şuurlu hamlelerdir ki o fertleri ve toplulukları rehavete ve kof bir güvene düşmek tehlikesinden korur. Böylece de yıkıcı ve kötü niyetli iç ve dış cereyanların çemberini yarıp selamete çıkmak mümkün olur. Bir zamanlar dünyaya parmak ısırtmış, yol göstermiş, ışık saçmış olan İslam dünyasının boğazında hala Muhammed ümmetinin imanına diş bileyenlerin doladıkları çember takılı bulunmaktadır. Ama bu kölelik alameti artık olduğu yerden sökülüp çıkarılmalıdır. Çünkü dünya İslamiyet'in efendilik devrini tanımış, yaşamış, mesut olmuş, yüzü gülmüştür. Bugün de ona hasrettir. İslamiyet'in yolunu şaşırmış, aradığını bilip bulamamış, akıl almaz maddi imkanlarına rağmen ne yapacağını kestiremez olmuş bu gök kubbe ehline yeni bir harman, yeni bir istif ile gelip tekrar insanoğlunu selamete çıkarması ondan beklenen bir ilahi vecibedir. İslam dünyanın direğidir. Onun için Müslüman dünyasının salahı ve uyanışı, kainatın salahı ve uyanışı, kargaşalığı ve fesadı ise kainatın kargaşalığı ve fesadıdır. Yeter ki evvela İslam alemi yattığı gaflet döşeğinden fırlayıp kalksın, ondan sonra da imdat bekleyen dünyaya el uzatsın. Gerek İslam aleminin Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne kadar rakipsiz bir medeniyet kurduğu şahikalaşmış asırlar, gerek gürül gürül akan bir Orta Asya medeniyetinin kurucusu olmuş müstakil Türk devletleri ve nihayet Selçuklu ve Osmanlı asırları tevhide dayalı bir devletçilik anlayışı ile idare edildikleri müddetçe dünya medeniyet ve siyasetinin saygı mihrakları veya bel kemiği idiler. Zira İslam, madde planı ile mana planı arasında bir köprü, zihni ve ruhi kuvvetler arasında bir vahdet, bir orkestrasyondu. Çünkü İslam tefekkürünün henüz beyni kireçlenmemiş, zihni tecessüsü dondurulmamış ve idrakinin ağzına cehalet ve taassup gemi vurulmamıştı. İşte kanı canı çekilip kas katı kesilmiş olan dünya, yeniden İslam güneşiyle ısınıp kendine geleceği o latif devirleri hasretle bekliyor. İslam Birliği. İslam devletlerinin hudutlarını tayin eden haritalar, İslam Birliği'ne ayıran çizgiler olmamalıdır. Sınırlar ve siyasi menfaatler bir bakıma gene de ayrı olabilir. Fakat İslam alemine hudutların ve her türlü menfaatlerin üstünde bir İslam birliği lazımdır. Birkaç defa gayeleri sırf siyasi olan Arap Birliği teşebbüsleri olmuş, fakat liderlerin kaprisleri ve hayalleri seviyesini aşamayan bu hareketler kağıttan kuleler gibi ilk sarsıntıda yıkılıp gitmiştir. Ama İslam birliği ruhu, Müslümanlığın mayasında ve temelinde mevcut olan ana cevherdir ve menfaate dayanan bütün engelleri ve çeşitli idealleri ağırlığı altına alacak ve kütleleri tek müşterek çehrede birleştirecek manevi ve ulvi bir gayedir. Bu yalnız Araplara değil, bütün dünya Müslümanlarına şamil öyle bir iman çatısıdır ki, onun kubbesi altında tahakkuk edecek bir alışveriş, yalnız manevi birlik bakımından değil, siyasi ve iktisadi şahlanış bakımından da bütün Müslüman devletlerin güçlerine güç katacak bir kudret kaynağıdır. Yeter ki peşin olarak buna biz kendimiz inanalım. Bugün İslam ülkelerini tayin eden hudut işaretleri, dünya politikacılarının usta ve kasıtlı ellerinde İslam birliğini tehdit eden siyasi kozlar, askeri tehlikeler ve tehditler olarak kullanılmakta, çeşitli kışkırtmalar, sürtüşmeler, en azından kaş çatmalar halinde tecelli ve tahakkuk ederek Müslüman devletlerin iç ve dış siyasetlerine istedikleri istikameti vermektedir. Büyük kütle dediğimiz halk bu gerçeği görmeyebilir. Görmemekte de mazur ve haklıdır. Ama devletlerinin idare mesuliyetini üstlerine almış olanların düşman oyununa gelmemeleri, durendiş, basiretli ve uyanık olmaları, birlik ve beraberlik anlayışının bütün İslam camiası için bir hayat ve memat meselesi olduğunu hem nazari hem de ameli manada bilip tatbikatında da acele etmeleri lazımdır. Şu bir hakikat ki, İslam devletlerini birbirleriyle düelloya davet eden gizli ve sinsi kuvvetler vardır. Henüz Asya ve Afrika Müslümanlarının bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun çatısı altında iken, o gizli kuvvetler bu düelloyu Türk ve Arap kavimleri arasında tertip etmekteydiler. Başlıca senarist de İngiltere, sonra Çarlık Rusyası idi. Tecrübeli ve kurnaz olduğu kadar gaddar ve merhametsiz de olan İngiliz siyasetinin yüzünü güldüren haber alma ve casusluk teşkilatı, hem münevverler hem de halk üstüne tatbik ettiği politikada elhak muvaffak olmuş ve Arap'ı Türk'e diş biler hale getirmiştir. Birkaç sene evvel gazetelerde hiç de dikkati çekmeyen basit bir yazı çıkmıştı. Çöllerin en yaşlısı olduğu tespit edilen bir adam ile garplı bir gazeteci arasında geçen kısa bir konuşma. İhtiyar olduğu kadar cahil de olan bu çöl sakini kendince çok yaşamanın sırlarını söyledikten sonra İngilizler sayesinde zengin olduğunu, kendisini Türklerle vuruşmaya teşvik eden İngiliz ajanlarından çok para aldığını, bu sayede de 17 defa evlendiğini iftiharla söylüyordu. Muhammed ümmetinden bir gafilin, İsa ümmetinden bir casusun altın keselerine tamah ederek dindaşlarına kılıç sallaması ve bununla da övünmesi kadar ağdalı bir cehalet az bulunur. Ama ne yazık ki bu gaflete düşen, çölün o tek adamı değil, çöller dolusu Müslüman, aldatılmış ve elde edilmiş büyük kütlelerdir. Bu cehaletin zaferiydi. Halbuki Kur'an-ı Kerim oku ayetiyle başlıyordu. İç ve dış tabiat bilgilerine teşvik eden, hatta emreyleyen bu ilahi sese riayet ettiği ölçüde İslam alemi dünyaya ışık tutmuş, rehber olmuş ve kütlelere akı karadan seçecek kıstası vermişti. Artık bugün İngiliz politikasının balonu sönmüş ve Büyük Britanya İmparatorluğu denen o azametli varlık kabuğuna büzülüp kalarak tarihte bir göz açıp kapama müddeti denecek kadar kısa zamanda sağa sola avuç açar hale gelmiştir. Ama İslam alemini birbirine düşürmekte büyük menfaati ve payı olan mihraklar kurumamış, hatta yeni yeni fesat merkezleri türemiş bulunmaktadır. Ancak bunlar artık Türklerle Arapların arasına açmanın değil, siyasi istiklal kazanmış Arap devletlerini birbirlerine düşürmenin politik keyfi ve kazancı ile faaliyetlerini de bu istikamete çevirmişlerdir. Bir vakitler Avrupa'nın can damarına kadar ilerlemiş olan Türk ordularına karşı sırasında birbirini yiyen Avrupalı devletler nasıl birleşmiş idiyseler, şimdi de İslam aleminin yekpareleşmesine karşı aynı zihniyet kılıç sallamakta bulunuyor. Siyasi şartların elastikiyeti artık bir Türk-Arap soğukluğuna lüzum göstermediği için de çatışma alanı Arap ülkeleri arasına intikal etmiş bulunmaktadır. Gerçi siyaset sahnesinde zaman zaman Türk-Arap zıddiyeti olmuş idiyse de resmi çerçeve içinde kalan bu ihtilaflar, Türk'ün Arap'a olan saygısını ve sevgisini asla sarsmamıştır. O kadar ki Kur'an'a ve peygamberine bağlılığı sonsuz olan Türk, değil mukaddesatı horlamak, yediği hurmanın çekirdeğini dahi çöplüğe atmayıp ayak basılmayan bir yere bırakacak kadar bir çöl meyvesini bile aziz tutmayı bilmiştir. Kroniklere dayanan tarihi bilgilerle, daima gerçeklerle efsaneler yan yana yürümüştür. Ama şu var ki, efsaneler hangi devre ait ise o devrin görüş ve anlayışını aksettirmesi bakımından mühimdir. Mesela rivayete göre Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey, misafir olduğu Şeyh Edebali'nin evinde kendisine tahsis edilen odanın duvarına asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğunu görünce, hak kelamına karşı uzanıp yatmayı saygısızlık addederek sabaha kadar el pençe ayakta durmak suretiyle imanının icap ettirdiği hürmet, sevgi ve bağlılığı göstermiştir. Bu motif, devlet kurucusunun kütleye akseden ve kütle karşısında teyit ve kabul olunan deruni duygusudur. Gerçekten de o devrin iman anlayışından ta bugüne uzanan ve halkın şuur altında yatan aşk ve iman hazinesi budur. Dipnot. Bu satırları yazanın çok yakın bir asker akrabası vardı. Namazını kıldığı da olurdu, kılmadığı da. Keza orucunu tuttuğu da olurdu, tutmadığı da. Hovarda meşrep ve işretten zevk alan insandı. Evine gelip çoluğunun çocuğunun arasında şöyle bir keyiflendiği zamanlar nargile içmekten de hoşlanırdı. Ama bulunduğu odanın duvarında veya rafında bir Kur'an-ı Kerim olduğunu fark ederse derhal büyük bir hürmetle nargilesini bırakır ve yanındakilere "Burada hem Kur'an-ı Kerim olduğunu görüyor hem de nargilemi getiriyorsunuz" diye çıkışırdı. Bu bin yıldan bu yana Türk'ün iliğine kemiğine işlemiş ve hiç değişmemiş olan Kur'an saygısının kıyamete kadar sürecek zaferiydi. Hem de sofusunda da sefihinde de bu buydu. Ve gene bu 7'den 70'e cemiyetin müşterek imanının ortak bir neticesiydi. Şeyh Edebali'nin evinde Osman Bey'i sabaha kadar ayakta tuttuğu rivayet edilen ilahi bağlılık o zamandan bu zamana kopmadan, örselenmeden gelmiş ve Osman Bey'de tecelli eden haşyet, dürüst, faziletli fakat içki kadehiyle hem hal olan bir zevk ehlinde bile yoluna devam eylemiştir. Ama bugün asırların arkasından dağ bayır aşıp gelen o sevgi ve saygının ayak izlerine cemiyet içinde rastlamak ne yazık ki eskisi kadar kolay değil.